Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Option B. Sheryl Sandberg ile örgütsel psikolog Adam Grant'ın birlikte yazdığı, anı ile psikoloji temelli kişisel gelişim kitabını birleştiren bir çalışmadır. Kitabın çıkış noktası, Sandberg'in eşi Dave Goldberg'in ani ölümünden sonra yaşadığı ağır yas sürecidir. Ancak eser yalnızca bir kayıp anlatısı olarak kalmaz. Hastalık, iş kaybı, boşanma, travma, şiddet ve toplumsal felaketler gibi hayatın planları bozduğu farklı durumlarda insanların nasıl ayakta kalabildiğini inceler. Başlıktaki opsiyon B, artık ulaşılamayan ilk planın yerine kurulması gereken yeni hayatı ifade eder. Yazarlar, dayanıklılığı doğuştan sabit bir özellik değil. Düşünme alışkanlıkları, ilişkiler ve günlük uygulamalarla geliştirilebilen bir kapasite olarak ele alır. Sandberg'in doğrudan ve kişisel anlatımı, Grant'in araştırma odaklı çerçevesiyle desteklenir. Bu nedenle kitap, acıyı hızla aşmayı vaat etmekten çok, kayıp sürerken bile destek istemeyi, çocuklarla dürüstçe konuşmayı, küçük sevinç alanları yaratmayı ve değişen koşullarda anlamlı bir yön bulmayı amaçlar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, Option B kavramı. Kaybedilen ilk planın ardından yeni bir hayat kurmayı anlatır, kitabın ana fikri bazı kayıpların telafi edilemeyeceğini kabul etmekle başlar. Opsiyon A. Kişinin beklediği hayatı, yani sevdiği insanın hayatta olduğu aile düzenini, sürdüğünü varsaydığı işi ya da gerçekleşeceğini düşündüğü geleceği temsil eder. Opsiyon B ise bu ilk seçeneğin artık mümkün olmadığı koşullarda yaşamak zorunda kalınan yeni gerçekliktir. Sandberg'in deneyiminde bu kavram eşini geri getiremeyeceği gerçeğiyle yüzleşmeyi anlatır. Fakat yazarlar bunu yalnızca eş kaybına bağlamaz. Türkiye'de de deprem, ekonomik belirsizlik, göç, hastalık ya da aile içindeki büyük değişimler sonrası insanların karşılaştığı kopuşları anlamak için kullanılabilecek geniş bir çerçeve sunar. Kitabın önemli ayrımı şudur, opsiyon B yaşanan kaybı iyi ya da gerekli göstermeyi istemez. Yeni koşullara uyum sağlamayı, eski planın yerine geçen durumdan memnun olmakla karıştırmaz. Kişi hala kaybettiği şeyi isteyebilir, yas tutabilir ve aynı anda mevcut hayatın gerektirdiği adımları atabilir. Bu yaklaşım, zorlayıcı deneyimlere yapay bir iyimserlik yüklemez. Bunun yerine kontrol edilemeyen olayların ardından kontrol edilebilen küçük seçimlere dikkat çeker. Böylece dayanıklılık, geçmişi inkar etmek değil, geçmiş değişmişken geleceğe katılabilmek olarak tanımlanır. İkinci olarak 3P modeli. Yas ve travma sırasında düşüncenin nasıl daraldığını gösterir. Sandberg ve Grant, psikolog Martin Seligman'ın 3P çerçevesini. Zorluk sonrasındaki yıkıcı düşünme biçimlerini açıklamak için kullanır. Bunlar kişiselleştirme, yaygınlaştırma ve kalıcılık inancıdır. Kişiselleştirme, yaşanan kötü olayın bütünüyle kişinin kendi hatası olduğunu düşünmesidir. Yaygınlaştırma, tek bir ağır olayın hayatın her alanını mahvettiği sonucuna varmaktır. Kalıcılık ise bugünkü acının ya da başarısızlığın hiç değişmeyeceğine inanmayı ifade eder. Bu üç eğilim özellikle yas döneminde güçlü olabilir. Çünkü insan belirsizliği azaltmak için neden arar ve çoğu zaman kendini suçlayan açıklamalara yönelir. Kitabın önerisi, acıyı mantık yoluyla yok saymak değildir. Ama düşüncelerin kanıtını sorgulamak, olayın sınırlarını görmek ve geleceği kesin hükümlerle kapatmamak iyileşme için alan açabilir. Örneğin işini kaybeden birinin, ben başarısızım yerine bu iş kaybı ağır bir durum ama tüm yeteneklerimi tanımlamıyor demesi daha gerçekçi bir değerlendirmedir. Bu yöntem, Türkiye'de gündelik dilde sık duyulan hep böyle olacak ya da her şey bitti gibi ifadelerin duygusal etkisini fark etmeye de yardım eder. Modelin değeri, insanların zor zamanda kurduğu iç konuşmayı görünür kılmasıdır. Dayanıklılık burada olumlu düşünmeye zorlanmak değil, acı veren düşüncelerin mutlak gerçek gibi davranmasını engellemektir. Üçüncü olarak, dayanıklılık, bireysel iradeden çok destek isteme ve destek sunma biçimleriyle güçlenir. Opsiyon B, dayanıklılığın yalnızca kişinin iç gücüne bağlı olduğu fikrine karşı çıkar. Sandberg'in yas deneyimi, arkadaşların, aile üyelerinin ve benzer kayıplar yaşamış insanların desteğinin iyileşme sürecindeki yerini gösterir. Kitapta öne çıkan nokta, destek vermenin belirsiz ve soyut tekliflerle sınırlı kalmamasıdır. Zor durumda olan birine bir şeye ihtiyacın olursa haber ver demek iyi niyetli olsa da yükü yeniden o kişiye bırakabilir. Bunun yerine yemek bırakmak, çocukları okuldan almak, belirli bir gün aramak ya da somut bir işi üstlenmek daha işlevsel olabilir. Aynı zamanda yazarlar, acıdan söz açmamanın her zaman koruyucu olmadığını vurgular. Kayıp yaşayan kişi, çoğu zaman çevresinin konuyu anmasından değil, yok saymasından yalnız hisseder. Türk kültüründe taziye ziyaretleri ve ortak yas pratikleri güçlü bir toplumsal kaynak olabilir. Buna karşılık, yasın belirli bir sürede bitmesi gerektiği beklentisi kişiyi baskılayabilir. Kitabın yaklaşımı, destek ağının kişiye nasıl hissetmesi gerektiğini söylemek yerine yanında kalmasını önerir. Bu ilke iş yerleri için de geçerlidir. Yöneticiler, çalışanların yaşadığı ağır olayları sıradan performans sorunları gibi ele almak yerine izin, esneklik ve insani iletişim gibi somut destekler sağlayabilir. Böylece dayanıklılık tek başına katlanma değil, karşılıklı güvenin oluşturduğu ortak bir kapasite olur. Dördüncü olarak, çocuklarla kayıp hakkında açık konuşmak onları korumaktan daha sağlıklı olabilir kitap. Çocukların yetişkinlerin acısından tamamen uzak tutulamayacağını ve çoğu zaman zaten evdeki değişimi hissettiklerini savunur. Sandberg, kendi çocuklarının babalarının ölümüne verdiği tepkiler üzerinden çocukların yaşına uygun, açık ve tekrarlanan açıklamalara ihtiyaç duyduğunu anlatır. Amaç, çocuklara yetişkin sorumluluğu yüklemek değildir. Ama ölüm, ayrılık ya da ağır hastalık gibi olayları belirsiz ifadelerle geçiştirmek onların korkularını ve yanlış yorumlarını artırabilir. Çocuklar özellikle yaşanan olayın kendi davranışlarıyla ilgili olup olmadığını düşünebilir. Bu nedenle yetişkinlerin bunun çocuğun suçu olmadığını açıkça söylemesi önem taşır. Kitap ayrıca her çocuğun aynı biçimde yas tutmayacağını hatırlatır. Bir çocuk konuşmak isteyebilir. Diğeri oyun, öfke, sessizlik ya da gündelik rutine tutunma yoluyla tepki verebilir. Bu farklılıkları sorun olarak damgalamak yerine duyguların normal olduğunu kabul etmek gerekir. Türkiye'de aile büyüklerinin çocukları üzmemek amacıyla kötü haberi saklaması sık rastlanan bir tutum olabilir. Option B, koruma niyeti taşıyan bu yaklaşımın bazen yalnızlık yaratabileceğini düşündürür. Okul, akraba çevresi ve arkadaşlar da çocuğun güvenli destek ağına dahil olabilir. Kitabın daha geniş mesajı, dayanıklı çocuk yetiştirmenin onları her zorluktan korumak olmadığıdır. Duygularını adlandırabilecekleri, soru sorabilecekleri ve yardım alabilecekleri güvenilir ilişkiler kurmaktır. Son olarak, sevinci geri almak, büyük dönüşlerden önce küçük ve düzenli uygulamalarla başlar, Option B, iyileşmeyi yalnızca acının azalması olarak tarif etmez. Yazarlar, özellikle ağır kayıplardan sonra kişinin yeniden sevinç, şükran ve anlam anları yaşayabilmesinin dayanıklılığın bir parçası olduğunu söyler. Bu görüş, mutluluğu zorla üretme çağrısı değildir. Sandberg, derin yasın içinde sevinç hissetmenin suçluluk yaratabildiğini dürüstçe ele alır. Kitabın yaklaşımı, sevincin kaybedilen kişiye ya da yaşanan acıya ihanet anlamına gelmediğini göstermektir. Günlük tutmak, küçük ilerlemeleri fark etmek. Şükran duyulan şeyleri kaydetmek ve kişinin çevresine yaptığı katkıları hatırlaması, bu süreçte kullanılan pratikler arasındadır. Bu uygulamalar olayın ağırlığını değiştirmez, fakat dikkatin yalnızca yıkıma kilitlenmesini azaltabilir. Özellikle katkı fikri önemlidir. İnsan, kriz sırasında yalnızca yardım alan biri olarak değil, küçük de olsa başkalarına fayda sağlayabilen bir kişi olduğunu gördüğünde etki alanını yeniden hissedebilir. Kitap, bunun yanında travma sonrası gelişme kavramına yer verir. Bazı insanlar zor deneyimlerin ardından ilişkiler, öncelikler veya hayatın anlamı konusunda farklı bir derinlik geliştirebilir. Ancak bu, herkesin travmadan büyüme çıkarması gerektiği anlamına gelmez. Kitabın dengeli yönü burada ortaya çıkar. Acı yok edilmez, büyüme zorunlu tutulmaz. Fakat zaman içinde hem yasın hem de sevincin aynı hayatta bulunabileceği kabul edilir. Sonuç olarak Option B. Özellikle yakın kayıp, boşanma, hastalık, iş kaybı veya hayat planını kökten değiştiren başka bir kriz yaşayan okurlar için anlamlı bir kaynak olabilir. Bununla birlikte yalnızca doğrudan zorluk yaşayanlara değil, yas tutan bir yakınına nasıl yaklaşacağını bilemeyen aile üyelerine, arkadaşlara, öğretmenlere ve yöneticilere de somut bir bakış sunar. Kitaptan alınabilecek pratik fayda, her sorunu çözmeye çalışmak yerine acıyı tanımayı, destek talebini ve desteği daha belirgin hale getirmeyi öğrenmektir. 3P çerçevesi de kişinin kendi iç konuşmasındaki suçlama, genelleme ve umutsuzluk kalıplarını fark etmesine yardımcı olur. Entelektüel açıdan eser, dayanıklılığı kahramanca tek başınalıkla eşitlemeyip, sosyal bağlar, kurumlar ve aile ilişkileri içinde ele almasıyla değerlidir. Benzer kişisel gelişim kitapları bazen hızlı toparlanma formüllerine ya da soyut olumlu düşünce tavsiyelerine yaslanır. Opsiyon B ise Sandberg'in kişisel yas anlatısını Adam Grant'ın psikolojik araştırma perspektifiyle bir araya getirir. Bu birleşim kitabı hem duygusal olarak erişilebilir hem de uygulamaya dönük kılar. Yine de akut yasın ilk dönemindeki bazı okurlar için metin yoğun ve sarsıcı olabilir. Kitap profesyonel ruh sağlığı desteğinin yerine geçmez. Fakat acının takvimini belirlemeden hayatın değişmiş koşullarında yeniden bağ kurma ve küçük sevinçlere yer açma konusunda gerçekçi, insani bir rehber olarak öne çıkar. Destek olmak isterseniz Sheryl Sandberg kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.